Dünya kablosuz ağ pazarı lideri TP-Link, mobilite programını sunar.
Mobilitenin yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdi Özağ.
Ben Mesut Çevik.
Her zaman olduğu gibi yine dop dolu bir programla karşınızdayız. İlk haberimiz aslında toplumumuzun genelini ilgilendiren önemli bir gelişme. Çünkü yaklaşık 2 sene önce dış ticaret açığını kapatabilmek adına
en azından mahallesi buydu yani. Evet.
İnsanların tüketim alışkanlıklarını daha fazla belki düzene sokabilmek adına bir düzenleme yapılmış ve kredi kartına taksit ve telefon satışı ve aslında sadece telefon değil başka şeylerde de yine
evet, tabii düzenlemeler oldu ama bir sınırlamaya gidiyor.
Bizim gündemimiz akıllı telefonlar olduğu için telefon tarafında bir sınırlama gelmişti ve
telefonu taksit tamamen kaldırıldı
ve aslında sınırlama gelmişti şöyle diyebilir çünkü operatörler teminlikle satmaya devam ettiler. Bu da aslında taksitli satışın bir başka versiyonu sonucuna bakıyoruz
zaman. Ya resmen operatörlere kullanıcıları peşkeş çektiler. Yani onlara mahkum kıldılar.
Aynen tabii bunun
için bayi öldürdüler
doğru
yani.
Doğru söylüyorsun. Yasal boşluklardan istifade edip çek veren oldu. Üst katında bir banka şubesi kurup mikro kredi kullandıranlar oldu. Bireysel
millete
kredi kullandıranlar oldu.
Teknosa gitti operatör oldu ya.
Oldu ve hani günün sonuna bakıldığı zaman bize istatistik tutan firmaların rakamları geliyor. Öyle aman aman da bir pazarda düşüş olmalı çok uzun süre boyunca. Üst seviye telefon satışları hatta arttı bile. Bunları gözlemleyebiliyorduk arkadaşlar ama tabii piyasadaki bir takım durgunluklara bağlı olarak görünen o ki önümüzdeki günlerde yeniden bu taksitle telefon satışı hayatımıza girecek gibi. Haberleri zaten çıktı. Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu'nun konuyla ilgili çalışması var. Muhtemelen hap diye bir resmi duyuru görebiliriz. Bundan sonrasında herhalde yeniden akıllı telefonları taksitle alabilecek isteyen vatandaşlar. Tabii başka şeyler için de bir takım düzenlemeler söz konusu ama dediğim gibi gündemimiz şu an akıllı telefonlar olduğu için iPhone 7 harifesinde herhalde almak isteyenleri sevinecek bir haber diye düşünüyorum.
Herhalde ama sonucunda doların artışını bu şekilde daha böyle yumuşak bir şekilde kullanıcılara aktarmak istiyorlar. Çünkü dolar arttıktan sonra yeni vergilerle beraber cep telefonları iyice alınmaz hale geldi. Yani işte şimdi kredi kartı önüne açıyorlar. Benim anlamadığım şey şu. Madem bizi düşünerek bunu iptal ettin, şimdi ne yemeye yani ne yapmaya bunu açıyorsun tekrar. Şimdi yani burada kullanıcı bir şekilde taksit tuzağından kurtulsun diye yapıldı göya bu. Ama operatöre taksit tuzağına kaptırdılar bu sefer kullanıcıyı. Dediler ki ekonomimiz bozuluyordu dediler. Hani yaptılar. Bakıyorsun ekonomide bir düzelme yok. Ekstra olarak üretim de herhangi bir şekilde gelişmedi. Ama sen bu sefer taksit açıyorsun. Yani birisi de çıkıp desin ki hata yaptık. Öyle bir şey yok hala herhalde.
Yani şimdi bu tartışmaya açıldığı dönemde biz neleri konuştuk? İşte yerli üretim artsın, yerli üreticiye de bir taraftan destek olalım gibi bir konu başlığımız vardı. Diğer taraftan işte enerjiden sonraki en büyük dış ticaret kaleminin elektronik ürünler ve telefonlar olduğunu çok konuştuk. Şimdi taksit yeniden geliyorsa önce şu dış ticaret açığına bakmak lazım. Şu anda o sorunu çözdük mü acaba?
Evet.
Ben bilmiyorum, konusunda uzman değilim ama yeniden taksitlendirme geldiğine göre ana argümanlardan birisine bir düzenleme olması gerekiyor diye düşünüyorum. Bu konuyla ilgili zaten resmi açıklamada yapılır umudundayım.
Yani benim korktuğum ne biliyor musunuz? Yani şimdi diyorlar ki hani ekonomik durgunluk var, taksiti açalım. Arkadaşım ekonomik durgunluk varsa bunu sen taksiti açıp insanları borca boğarak çözemezsin. Ama insanları borca boğarak ne yapabilirsin? Daha çok zora sokabilirsin. Yani sen ekonomik durgunluk varsa operatörleri de sınırla. De ki arkadaş böyle bir şey yapamazsın ya. Tüketiciyi 12 ay, 24 ay bir taksite bağlayamazsın. Biz taksiti kapattık da anlatabiliyor muyum onlara da? Çünkü şimdi düşünsene ekonomik durgunluk var. Ne yaptım? Erdi seni borca sokayım ben. Zaaflarından ya yararlanayım.
Şimdi
seni borca sokayım.
Şöyle bir durum söz konusu. Taksitlendirmeyi insanlar sanki hibe paraymış gibi düşünüyorlar.
Evet,
özellikle hani toplumsal kalkınmanın daha az olduğu bölgelerde maalesef böyle bir algı da söz konusu. Bu daha fazla borç batağına iter pek çok kişiyi. Çünkü neden? 3500'luk telefonu şu anda yasal düzenlemeler çerçevesinde operatörü bir tarafa bırakırsak eğer 3500 lirayı verip alman gerekiyor.
Evet.
Bu tabii pek çok kişiyi korkuttuğu için böyle bir durum söz konusu olamıyor maalesef. Ne oluyor sonrasında? Şimdi diyecek ki adam 10 taksit alabileceksin yani ayda 350 lira. Ayda 350 lira verdim hala cebimde 2000 lira param var. Ona da bir taksitle başka bir şey alayım, buna da taksitle başka bir şey alayım derken ister istemez harcamayı arttıracak ama gelir seviyesinde aynı artış olmadığı için yine aslında insanların ekonomisi doğrudan doğruya gelişmemiş olacak. Tabii
ve işten atılması var bunun. Atıldın işten gelirin gitti ne yapacaksın?
Yani orada pek çok şeyden tabii ki bahsedilebilir ama dediğimiz gibi taksitlendirme yasağının geldiği dönemdeki argümanlar aslında hala düzelmiş değil gibi görünüyor. Dolayısıyla şimdi böylesine bir adım atılıyor olması bence tabii tartışılması gereken
şimdi
bir konu.
Şimdi şunu da son kez söylemek lazım. Bu dış açığı kapatacağız işte telefon çok geliyor falan gibi söylemlerle taksit kapatıldığında Söylenen şuydu, neden operatörlere taksit bırakıldı? Aslında olay dış açık falan kapatma değil. Tefecilerin telefon satıyorum ayağına kredi kartını kullanıp insanlara nakit para vermesinin önüne
evet,
geçmek.
Evet, öyle şeyler var maalesef.
Evet, önüne geçmek olduğu
Anadolu'da
söylendi.
Çok yaşan.
Çünkü işte piyasaya çok fazla zarar verdiği falan konuşuldu. Bununla ilgili bir önlem var mı mesela? Öyle bir önlem de göremiyorum. Çünkü piyasada arkadaşlar bu genel olarak telefon satıcılarına da zarar veren bir olaydı. Tüketici çok fazla bu yansıtılmadı tüketiciye. Hani aslında arka planda en çok korunan şey direkt olarak tefecilerden vatandaş oldu. Tefecilerin önü kesildi. Aynı zamanda telefon üreticileri korundu. Telefon üreticileri nasıl zarar görüyordu? Diyelim ki erdi LG Türkiye'ye G5'i getirdi. Sıfır LG garantili. Ben de bir operatörüm, aynı zamanda tefeciyim. Diyorum ki 100 tane LG G5 sattım. Halbuki 100 kişiye şey verdim ben. Tefeyle para verdim. 2500'lü telefon değil mi? Ne yapıyorum? Adamdan 2000'e geri alıyorum telefonları. Sonra 2000'den tekrar piyasaya sürüyorum. Tekrar geri alıyorum. 1500'den tekrar piyasaya sürüyorum. LG garantili ürün piyasadan 1500 liraya, yani 2500'e satılan telefon yine LG Türkiye garantili olarak 1500'e piyasadan toplanır hale gelmiş. LG'yi tabii ki burada örnek olarak görüyoruz. Herhangi bir firma için de aynısı geçerli. Firmalar bu sefer diğer bayileri lafa atamaz hale gelmişler.
Evet.
Hani Erdi nasıl bunu 1500'e satıyor diyor adam. Ama Erdi arka tarafta işi çevirmiş zaten.
Tabii
yine senin üstünden yürüyorum ama burada yanlış anlama.
Tabii hani... Hani firma, yani firmaların politikasında şey de var. Yani olay o kadar çok boyutlu ki bir taraftan öyle bir gerçek var. Diğer taraftan ama firma bayi kazanabilmek adına 2500 liralık telefonda 500 lirayı bayi kârı diye de bırakabiliyor mesela.
Öyle evet, ama çoğunlukla var. Sıkıntı yaratan bu olmuş herhalde.
Tabii canım, bu çok büyük. Ben özellikle...
Çünkü minimum satış rakamı diye bir şey var aletin.
Bankacılık sisteminde altyapı üreten firmalardan birisinden de biliyorum aslında. Özellikle bu kredi kartı üzerinden para transferleri, onun kartına para çek, ona peşin para ver işte onu, ama yüksek kar faiz uygula gibi pek çok şeyde zaten duyuyorduk ama... Yani bunlar da acaba dediğin gibi düzene girdi mi? Bunlar çözüldü mü?
Evet,
bunlar halledilebildi mi?
Sıkıntı ve tehlike bu tarafta aslında.
Çünkü şöyle bir durum söz konusu. Şimdi taksitlendirme geliyor. Görünen önümüzdeki hafta açıklanacak gibi. Taksitlendirme geliyor ama dolar kurundaki artışlı şuydu buydu yeni vergiler derken zaten telefonların fiyatları da yükseldi. Yani
evet,
hani geçen sene 2500 liralık telefonu bu sene oldu 3500 lira. Ya 1000 lirayı da artık 9'a bölün. Ekstra 1000 lirayı da 9'a bölmek zorunda kalacaksın. Dolayısıyla yani fiyatlar da yükselirken daha yüksek fiyatlarla insanları daha fazla tüketime sevk etmek topyekun bir düzenlemenin aslında çok fazla önünü açar mı, açıkçası ondan da emin değilim Yusuf, ama bekleyip etkilerini görmek gerekiyor. Sonucunda böyle bir de bir durum var. Tabii pazarın da kendi dinamikleri çerçevesinde yaz dönemiydi. Ramazan ayını geride bıraktık.
Evet, şimdi Kurban Bayramı geliyor.
Darbe girişiminin bir takım sancılarını yaşadık. Hala yaz dönemindeyiz. Kurban Bayramı da geliyor. İşte dolarda bir takım artışlar var. Telefon üzerinde baktığınız zaman...
Bu arada şey... kurbanlarda da %30 artış var fiyatta.
Ortak gireceğiz artık, ne yapalım?
Yani öyle bir şey olacak herhalde günün sonunda.
Tek başımıza artık onu götüremeyeceğiz gibi görünüyor. Günün sonunda böyle bir durum söz konusu. Piyasaya hareket getirecek midir? İlla ki getirecektir. Böyle bir etkisi var çünkü. Akıllı telefonlar her zaman ilgi oda aldı. İnsanlar yeni çıkan ayakkabı değil belki ama yeni çıkan telefonu hemen almak
evet,
istiyorlar. Zaten zamanla piyasadaki...
Yani ofisteki Note 7 beklentisini görünce kaç kişi soruyor? 3 tane programcı.
Ama şimdi biraz ironik oldu. Geçen hafta acaba gündemi konuşsak satın alma gücümüz düşük yok. Şimdi diyorsun ofisteki beklenti de...
Yok, ofisteki beklenti o yönde. Soranlar bana var. İşte yani tamam, biz kendimiz kendim açımdan söylüyoruz.
Ama aile kurduk, çoluk çocuğu karışık falan.
Gerçi evet, onlar bekar adamlar.
Onlar bekar adamlar.
Bir tanesi de bu arada iPhone bizim programlayan arkadaş.
Note 7 soruyor.
Evet değil mi? O da bir şey. Ya da ben mi karıştırdım? O Android'çi miydi? Bir sürü
neyse, Note 7 soranlar var.
Evet, var evet,
Note 7 soranlar var. Siz de lütfen arkadaşlar, kredi kartına taksit yasaydı. Yasaktan sonra şimdi kaldırmasıyla ilgili konularla
yani işinizi yarıyor mu onu söyleyin. Sizin işinizi görecek mi? Onu
çünkü
merak
günün sonunda ediyoruz. Her bireyin pazardaki ürüne sahip olmayı da olmamı durumunu etkileyen bir
evet,
aksiyon bu. Lütfen siz de görüşlerinizi bizimle paylaşın. Sıradaki haberimiz Sony cephesinden. Sony tarafında üst seviyede flagship dediğimiz amiral gemi telefonu aslında bir tane var. Xperia X Performance adını verdiğimiz cihaz var ama Türkiye ve hatta pek çok ülkede maalesef yok. İşte Japonya, belki bir miktar Amerika'ya gitti. Bazı ülkeler dışında Sony'nin dünya çapında piyasaya sürmediği bir telefon oldu. Şimdi Xperia X-Ray ile ilgili artık daha fazla detay ortaya çıkmış durumda. Fotoğraflarını görmüştük. Artık detayları daha fazla belli eden render görüntüleri de ortaya çıkmaya başladı. Daha önce konuştuğumuz telefon gibi özellikle önden bakıldığı zaman çerçeveler, özellikle üst val çerçeveler hala kalın maalesef. O tarafta bir gelişme olmamış gibi görünüyor. Arkadan bakıldığı zaman göze hoş gelen ve 8.1 mm kalınlığında olan bir telefondan bahsediyoruz Mesut. Rakiplerine bakıldığı zaman onlardan bir miktar daha kalın. İşte 1-1.5 mm civarında daha kalın kalıyor ama pil tarafı tatminkar olursa...
imkansız. Yani
bizi
o boyutlarda bir cihaz için pili daha tatminkar koyması imkansız. Ben Sony'nin tasarım ekibini komple işten attığını falan düşünüyorum. Orada bir sıkıntı var sanki. Onlar da eski tasarımları copy paste mi yapıyorlar? Böyle bir şey var. Yani bir firmanın satışları kötü giderken aynı tasarımı ısrarla korumaya çalışması topyekun batmaya çalışması gibi geliyor bana. Samsung'a bakıyorsun, işler bir kere kesat gitti, tasarım ekibini full shootladılar. Şimdi adamlar...
İşler aslında bir kere değil, Galaxy S4'te yaşadılar o sorunu, sonra S5. 2 yıl bir zaman tanıdılar, sonra
evet, anında. Ondan sonra bütün ekibi attılar, şans tanıdılar bir yıl olmayınca. Şimdi adamlar zirveye oynuyorlar yani bir tasarımsal dil değişikliğiyle.
Ya ben sana bir şey söyleyeyim, aslında Sony'nin o kadar majör, o kadar radikal bir değişime de ihtiyacı yok. Sony ekibini çağırsa, PlayStation ekibini, çocuklar... Bize bir tasarımda evet. Yardımcı olun diye zaten işte PlayStation 4'e bakıyorsun abi.
Bak muazzam adam Xbox One S modelini çıkarttı. PlayStation 4 hala daha küçük.
Hala daha küçük yani ve,
ve daha güçlü.
Daha güzel de görünüyor açıkçası. Evet. Nerede, tabii One S de bayağı güzel. Beyaz renk şu bu, kompakt bir cihaz vesaire ama PlayStation 4 kadar agresif görünmüyor. Hala o DVR cihazı, DVR cihazına benzeyen bir profili var. Herhalde memnunlar tasarımdan. Yani yıllardır aynı tasarım anlayışı.
Ne bileyim abi.
Yani, ama işin ilginç tarafı da şu. Üst seviye bir cihazdan bahsediyoruz. Sonra Xperia XA'ya bakıyorsun. Çok daha güzel görünen bir telefonu yani. Orta segmentte işte, daha başarılı
yani
telefonları
Sony'nin var. Sony'nin en büyük sıkıntısı çerçeve kalınlığı zaten. Bir türlü onu aşamadılar. XA modelinde çerçeveleri bir kaldırıyorsun. Ne kadar tatlı duruyor 2.5D ekranla beraber.
Ya yine altta ve üstteki çerçeveler evet, kısmen kalın ama yanlardan çerçevesi yakın bir görüntü sunuyor olması
hakikaten lazım. Yine kabul ediyorsun yani onu.
Ya o telefonda da mesela teknik özellik konusunda bir sıkıntı var. Onunla Snapdragon 652 koysam, 3000 mAh pil koysam o telefon da yürüyecek.
İşte o kasa da onu... Yapamıyor. Biraz büyütmen lazım telefonu. Bir de şimdi yeni telefonun 5 inç olacağı söyleniyor. Full HD bir ekranda gelme olasılığı da yüksek Snapdragon diye bakılıyor.
Snapdragon 824 GB RAM'den de bahsediliyor ama.
Yani şimdi şöyle bir şey var Erdi. 5.5 inçlik bir model mutlaka olmalı artık firmaların elinde. Yani Android tarafında büyük ekran bir amiral gemide ilk aranan şey oluyor. Bak kompakt kısmı tamam başarılı gitti ama 5 inçlik bir telefon yapıyorsan 5.5 inçlik bir varyasyonu da mutlaka aynı anda piyasaya sürmen lazım artık.
Ya 5... Şimdi
iOS tarafında bile 5.5 inç artık küçük yani.
Bence aynı fikirdeyim ama 5.5 inç olmasıyla bir 5.2 yani yani çünkü Sony'nin çerçeve kalınlıkları çerçevesinde 5.2 inçle muhtemelen 5.5'a denk gelebilir evet. Bu profilde. Ama 5 inç hakikaten üst seviye bir cihaz için biraz küçük kalacaktır diye tahmin ediyorum ben de. Ama tabii Sony'nin şu anda ürün stratejisini de bilmiyoruz. Bundan sonra bir model daha gelecek mi? Bu acaba bahsedildiği gibi mi olacak? Bunlar da bir soru işareti ama o telefonla ilgili bence en ilginç iddialardan birisi şu. Rekabette öne geçebilmek adına arka kameranın dışında ön kameranın 4K video çekebileceği söyleniyor. Bu mesela değişik bir yaklaşım olabilir. Hani vlog ha, yapmak isteyen bile
bilebilir. Ön kamera kurtarmaz. Yani yapmasınlar Allah aşkına. Başına, ön kamerayla telefon mu kurtulmuş?
Tek başına ya kurtarsa işte HDR kurtarır. Ha, optik yani. Görüntü sabitleme özelliğine sahip
ön kamerası. Ön kamerayla telefon kurtulmaz yani. İsterse 8K çeksin.
Aynı fikirdeyim. Ama işte tüm paketi iyi olursa onunla beraber o da 4K çekimde bence
hiç beklentmiyor abi. 5 inç bir telefondan bahsediyoruz. Erdi göz var, nizam var. Birazcık daha kalın diyorsun. 3000 mAh batarya ona sığdırabilecek mi Sony ya? Daha pil batarya kısmını satması planlanıyormuş zaten. Onun haberleri vardı.
Onu sorduğun zaman yeniden organize oluyorlar. Orada genel bakış açısı oluyor.
En son organize olurken bunları da çıkartacaklar
kesin aradan. Ama bak şey ilginç yani. Mesela şimdi ön kamera 4K'dan bahsediyoruz. Mesela Samsung birkaç yıldır ön kamerada 2K çözünürlük veriyor. Video kaydı için konuşuyorum burada. Hala daha Samsung gibi 2K'ya çıkabilen yok.
2K'ya konuşan da yok. Samsung 2K çekiyor farklı diye. Forumda diyor aslında. Allah akıllını görmedim yani. Ön kamera 2K çekiyormuş. Değil mi? Samsung bir üstünde durmuyor yani.
Durmuyor ama sonucunda ön kamerayı kullanan açısından. Evet, ön kamerasını çok kullanan telefonun o ön kameranın 2K çektiğini bilmeyen de çok insan var. Ayarlara girip bakmıyorlar. Çünkü
evet,
hani
doğru.
Dediğim gibi Samsung da konuya çok fazla vurgu yapmadığı için belki o tarafta farkındalık tam oluşmadı ama.
Ön kamera adam kurtaracak olsaydı HTC'nin Desire Eye modeli firmayı şu anda şeye çıkartıyorlardı. Mars'a yani. O yüzden.
Desire değil işte. HTC'ona bak optik görüntü sabitlemedi şuydu büyüdü vesaire derken hani tek başına yeterli gelmiyor.
Öyle
telefonun
gerçekten.
Paket olarak iyi olması gerekiyor ki aradaki o ufak detayları da daha fazla konuşalım.
Telefonun şu gibi gerçek bakardı. Tasarım olarak çok iyi olması gerekiyor. Çünkü Desire 816 modeli HTC'nin en çok satan modelinden bir tanesiydi Türkiye'de. Fiyat performans olarak kötüydü telefon. Çünkü donanımsal olarak o fiyata yakışmıyordu. Çok sattılar. Niye sattılar? Çok güzel bir tasarımı vardı. O sınıfta o tasarıma sahip bir telefon yoktu o dönemde.
Evet.
Yani demek ki bu bir gerçek. Tasarım telefonda her şeyden önce geliyor.
Abi şimdi şöyle bir gerçek var. Eğer bir telefonu 3000 lira veriyorsan masaya koyduğun zaman da güzel görünmesini
evet,
istiyorsun.
Doğru.
Ha yani tabii markanın da durumu çok orada etkili olabiliyor. Neden? iPhone 6 çok güzel bir telefon değil ama çok satan bir telefon. Neden? Bir iPhone
ama
bakıldığı zaman.
Ama logosu var arkasında işte.
İşte markanın da artık yarattığı bir ilgi ve alaka var. Ama tabii Sony tarafında Sony cep telefonu pazarındaki marka algısı, örneğin oyun tarafında bir PlayStation algısı gibi değil ister istemez.
Değil. Yani bu adamların gözden yani görmedikleri, gözden kaçırdıkları bir noktada kullanıcı bekliyor. bir hareket hala bekliyor, bir ışık bekliyor ya. Yani bak, SDG falan geçtim ha. S6 model bir telefon çıkarsınlar, yine bir yükselişe geçer çünkü kullanıcısını sevindirecekler yani. O klasmanda bir cihazdır olsa, ekran kas oranıyla vesaire.
Ben hep şeyi düşünüyorum, tabii arka tarafta işin ticari hesaplamaları, sonucunda profesyonel şirketlerde alt iştirakların pozisyonları hep ayrı değerlendirilir ama Sony neden sadece kendi telefonun özel, bir özel telefon için farklı bir kamera sensörüyle, bakın arkadaşlar işte bugün iPhone'da iki tane kameradan bahsediyoruz, önde bilmem neden bahsediyoruz ama Sony'de mesela düşünsene iki tane kamera var, ikisi de 4K çekiyor arka kamera, misal veriyorum, tamam hani birleştiriyorsun, şu an sallıyorum 8K görüntü elde ediyorsun vesaire, neden böyle özellikle ön plana çıkabilecek bir konu üzerine yatırım yapmıyorlar, açıkçası çok merak ediyorum.
RG acaba maliyetlerini karşılayabilecek durumda mı şu anda mobil kısmı?
İşte kamera sensör tarafında o işlere giriyorlar da ne oluyor? İşte en büyük müşterin Samsung oluyor, evet. Apple oluyor. Dolayısıyla yani onları da belki küstürmemek adına...
Bir de res çekemezsin adama yani.
Yani düşünsene adam ticaretinin, ticari hacminin çok büyük bir kısmını rakip yapıyor zaten.
Bir de
yani.
Şimdi onlar grup şirketi. Hepsi ayrı ayrı iştirakler olarak geçiyor. Adam ne diyecek yani, Sony Mobile çip ürettim o yüzden bu yılı zararla mı kapattım diyecek.
Tabii canım, onlarda da yani ekonomik düzen şeye izin vermiyor. Sensörden para kazandım, ben bunu telefon işine tabii, biraz aşılayayım da orası büyüsün. Yani öyle şeyler tabii, aynen. Yatırımcılar çok sıcak bakmaz diye düşünüyorum o tarafta. Neyse, IFA fuarında tanıtım yapılacak muhtemelen.
Evet, görürüz.
Biz Allah izin verirse arkadaşlar ekip olarak IFA'da olacağız. Almanya'da olacağız. Oradan zaten an bir an gelişmeleri de aktarıyor oluruz. Dediğim gibi Allah'tan bir mani çıkmazsa. Sıradaki haberimiz bir başka beklenen telefon LG V20. Bunun da render görüntüleri nihayet ortaya çıktı. Açıkçası tasarım olarak ciddi bir gelişim var. Zaten V serisi olduğu için G serisine arkadan evet benziyor, onun detaylarına birazdan gireceğim ama önden bakıldığı zaman yine güzel, beklediğimize yakın bir görmek istediğimize yakın bir telefon tasarımı ortaya çıkmış, onu söyleyelim. LG V10'da 3 kamera, 2 tane ekran vardı. Önde 2 kamera,
evet.
Önde 2 tane ekran, üstte ufak bir ekran vardı bildirimleri takip edebilelim diye. Arkada da bir tane kamera vardı. Burada konsepti değiştirmişler Mesut. Yine 3 kamera var ama artık önde 2 kamera yerine G5'te olduğu gibi arkada iki tane kamera var. Önde bir tane kamera bulunuyor.
Ön kameranı kurtarmadığını anlayan bir firmayla da karşı karşıyayız bu tarafta.
İşte az önceki yorumu zaten destekleyici bir konu oldu. Şu an zaten görüntüleri de görüyorsun. Evet. Bence önden güzel görünüyor. Eğer bu render gerçek anlamda üretime girebilecek bir durum olursa...
imkansız. Alt tarafta çerçeve yok gibi bir
aslında
şey.
Aslında var. Bu render olduğu için buradan onu anlayamıyorsun. Alt tarafa geçtiniz, alt taraftaki çerçeveyi görebiliyorsun.
Alt tarafta çok incecik bir çerçeve gösteriyorlar falan. Çıkmadan bir şey demek çok zor. Hani bir çıksın elinize
tabii,
alalım.
Yani hani...
Sonuçta G5'in de bir sürü render görüntüsü çıkmıştı. Çok hoş duruyordu. Eline aldığında nasıl bir telefon?
G5 zaten son dakika bambaşka bir tasarımla geldi. Onunla ilgili beklentiler de çok farklıydı. Ama tasarım olarak fena görünmüyor. Önceki modele göre kalınlıkta da ufak bir gelişim var. 8.6 mm'den 7.7'ye düşmüşler. Yaklaşık 1 mm'lik bir incelmeden bahsedebiliriz.
Ben pili merak ediyorum.
Plakada 4000 mAh deniyor.
Kesin mi peki bu bilgi?
LG açık yana kadar %100 kesin diyemeyiz ama 1 mm incelmeyle birlikte 4000 mAh içerisine sığdırabilirlerse o zaman hakikaten etkili bir telefon olur diye düşünüyorum.
Değiştirilemeyen bir pilden de bahsediyor olabiliriz tabii.
Ya 4000 olduktan sonra değiştirilemez. Evet. Yani ona kimse ses çıkarmaz diye düşünüyorum ama tabii LG'nin şu ana kadar gördüğümüz telefonlarında 4000 mAh 3500 gibi düşünmek gerekiyor. Çünkü genelde pil kullanım verimliliği rakipleri kadar değil. Onu da biliyoruz. Çünkü 3000 mAh derken rakiplerin 2700'e kadar gidemediği cihazları da olur. Öyle bir durum da söz konusu. Umarım tabii düzeltmişlerdir. Bunun dışında Android 7'li ilk cihaz olacak gibi. LG bunu resmi olarak açıkladı. Bizim telefonumuza Android 7 ile beraber çıkacak şeklinde.
Kurban çıktığı gibi yani bir markanın sunduğu.
Eğer HTC, Nexus'ları daha önce duyurmazsa ki herhangi bir davet ya da etkinlikle ilgili bilgi görmedik biz. İlk defa Google tarafında büyük bir Android sürümünü 3. parti bir üretici çıkarmış olacak. Bu da ilginç detaylardan bir tanesi. Yine LG'nin açıkladığı resmi bilgi var. Dünyanın ilk 32 bit quad DAC ses yongasına sahip olacakmış. Yani buradan belki 4 çekirdek yorumu da yapabiliriz dijital analog dönüştürücü için. Burada şöyle bir sorun var. LG'nin önceki son G5 de mesela 32 bit ses işlemcisine sahip ama bunları fark edebilmek için kutunun içerisinden 1000 liralık kulaklık vermen gerekiyor. Öyle bir durum
fark
var.
Fark edebilmek için de bu işten biraz anlamak gerekiyor. Ne yalan söyleyeyim, ben dinliyorum, çok da bir şey anlayamıyorum yani aradaki ya fark göremiyorum.
Kulaklığın iyi olacak. Kulaklığın kablosu iyi olacak. Dinlediğin ses dosyan flak olacak ya da işte Türkiye'de kalan Tidal, Midal falan var Amerika'da. Yani artık 1.5 megabit sana servis verebilen hizmetler var. Belki onlardan birisinin olması gerekiyor. Bir de tabii iyi bir kulağa sahip olman gerekiyor onları anlayabilecek. Bunun dışında kağıt üzerinde kalıyor bu veriler. Ama kullanıcı çok fazla
zaten
anlayabiliyor.
Zaten elektronik müzik dinliyorsan o 24 bit, 32 bit falan hepsi yalan. Yani onlar birazcık klasik müzik, işte enstrümantal müziklerin o olayı var. Çünkü dijital müzikte her şey bilgisayarda üretiliyor zaten.
Evet, evet.
Kayıp diye bir şey çok söz konusu olmuyor.
Daha da teknik değerler anlamak için belki oscilloskopa falan bağlayacaksın da oradan ne veriyor, buradan ne çıkıyor vesaire tarzın ama dediğimiz gibi tabii...
Kulaklığın iyi olması önemli ama bak. En önemli unsur bence o.
Ya sonucunda eğer sesli bir ön plan çıkan bir telefondan evet. bahsediyorsan zaten 32-24 fark etmez. Benim telefonum ses telefonu diyorsan içinden iyi bir kulaklık
çıkıyor. Zaten HTC onu alıyorsunuz. Kutudan öyle bir kulaklık çıkıyor ki takıyorsun bu diyorsun bu telefonda farklı bir ses var. Ama adam sana o ses deneyimini sunmak için kulaklığı da özel olarak çalışmış zaten. Kulaklığı çok iyi zaten.
İşte aynen kulaklığın iyi olması lazım. Vakti zamanında HTC ne yaptı işte Beats Audio. Evet. Ortak olduk onun kulaklığını vereceğiz dedi. Bir hangi telefonu var? XT telefonu var. Bir onunla geldi.
Var. Sen askerdeyken getirmiştin bana.
Sana getirmişim bir tane evet. telefon aynen. Bir onu da gördüm. Sonrasında ben görmedim açıkçası.
Yok bir daha bir
birkaç model daha çıktı galiba bu.
Ama sonra One serisine verdiği kulaklık o kadar iyiydi ki kimse de şikayet etmedi zaten. Bas konusunda çok iyi bir kulaklık verdiler onlarda.
Son kulaklık da fena değil. Zaten evet, çok büyük bir firmayla işbirliği yapmışlardı orada da ama bundan artık kutunun içerisinden standart geliyor olması lazım. Evet, kullanıcılar evet. bunun farkına varabilsinler, o ses deneyimini yaşayabilsinler. Bunun dışında zaten Snapdragon 820, 4 GB RAM. Ha yine 5.7 inç, bu kimlerine belki bir miktar büyük gelebilir çünkü LG V10'da kasa askeri standartlarda dayanıklılık baz alınarak yapıldı dendiği için kasası biraz kabaydı.
İkinci ekran yine görünüyor render çizimlerde ama.
İkinci ekran yine var, muhtemelen yine 2.1 inç olacak gibi. İlk telefonda V10'da ekranı ışık süzmeleri yaşanmış pek çok kişi çünkü İkinci ekran üst tarafın tamamını kapatmıyordu. Ön kameranın bittiği yerdeydi.
Erkek klasiği işte. Ekranda hep bir sıkıntı var yani telefonlarında.
Şimdi bakalım G5'te istediklerini bulamadılar Mesut.
Evet.
Şimdi Android 7 olacak diyorlar. Bu bir aslında satın alma tercihi. Neden? Örneğin Samsung Galaxy Note 7 Android 6 ile tanıtıldı. 3 ay içerisinde, 2-3 ay içerisinde vereceğiz deniyor. Bu telefon Android 7 ile çıkacak.
Ya.
Ses konusuna yatırım yaptık diyorlar.
Evet.
Genel materyal kalitesinde ciddi geliştirmeler olduğunu söylüyorlar.
Hı-hı.
Ya kağıt üzerindeki iddialar yine güzel.
Ya şimdi Erdem, kağıt üstündeki iddialar güzel filan da. Bir gerçek var. Yani bunu izleyenlerimize de sormak istiyorum gerçekten. Note 7 ile aynı fiyata çıktı bu cihaz. Note 7 mi alırsın? Bak şimdi bütün özelliklerini say. Bunun üstüne 4500 mAh pilde. Note 7 mi alırsın? Bu telefonu mu alırsın? LG'nin burada yapması gereken tek bir şey var. Bu telefonu iyi bir fiyattan piyasaya sürmek. Bu kadar basit yani.
Zaten şimdi şöyle bir durum var. Note 7 ile aynı fiyata çok çok daha fazla özellikle çıksa bile kullanıcılar LG tarafına beklemek istiyorlar. Neden? Çünkü fiyatının agresif düşeceğini umuyorlar ki pek çok telefonda da öyle oldu zaten.
2200 lira sınırına geldi işte G5'te.
Aynen dolayısıyla bu LG'nin resmi politikası mıydı bilmiyoruz ama artık üzerine yavaş yavaş yapışmaya da başladı. Kullanıcılar yüksek fiyat yerine beklemek istiyorlar LG tarafındaki fiyatlar 3000 liradan 1500 liraya gelsin.
Özellikle Türkiye'de zaten paralel ithalatın girmesini bekliyorlar. Böyle bir durumlara
i̇şte
söz konusu.
Bazen değişik stratejiler anlık pazar payı kazandırabiliyor ama orta uzun vadede marka değerini etki edebiliyor. Samsung'da da fiyatlar düşüyor ama o derece düşmedi hiçbir zaman bakıldığında.
Evet.
Apple'da zaten hiç düşmüyor. Çünkü firmalar ikinci el değerini korumak, markayı belirli noktaya oturmak.
Samsung'da bir şey oluyor, bir ön sipariş fiyatı onların bir kazık giriyor. Ondan sonra bir 300 lira iniyor. Yani orada bir 200-300 lira şey var. Ön sipariş veren adam herkesten önce kullanıyor ama herkesten fazla para ödüyor. Artık bunu bir şey yapması lazım.
Gerçi onu da işte yanında VR hediye ettik falan filan bir şeylerle besliyorlar ama. Yani
Türkiye'de VR alan yok ya. Vodafone'dan alanlar aldı sadece.
Bu yeni Note 7 için de şimdi VR hediye edeceğiz diye kendi Facebook sayfalarında bir takım duyurular var ama.
Bakalım.
Günün sonunda fiyat 3599 TL. 3599 TL şimdi abi. Ya söylerken kolay. Ama 3599.
Parayı sayıp telefon alıyorsun.
Şimdi iPhone 7 gelecek. Onun da bundan aşağı kalacağını tahmin etmiyorum açıkçası.
Bir de fiyatlar şey çok kötü telefon dünyasında. iPhone 7 gelince telefon meraklısı adam onu da kullanmak istiyor. Yani bunu aldım tamam bu her şey bitti olayı yok yani.
Benim tanıdığım işte insanlar da var etrafımda. Note 5'i alıyor. İşte 3000 lira veriyor. Misal veriyorum çıktığı zaman. iPhone 6 serili geliyor. 6S Plus geliyor. 3000 lira aldığı telefonu bir ay sonra 2500'e satıyor. Üstüne 1000 lira daha koyuyor gibi iPhone oluyor. Yani sonucunda kredi kartına taksitli insanı da bilinçlendirecektik derken işte fiyat olmuş 3600 lira ve bu telefon dünyada satış rekorları kuruyor. Muhtemelen Türkiye'de de zaten bayağı satacak.
Evet insanlar dikkat etsinler ne diyelim şimdi onlar keselerini daha iyi bilirler bizden biz ne kadar söylesek.
Tabii herkesin kendi bütçesi kendisinde ama ben bazı kendi gözlemlediğim bir takım profiller var. Telefona gelince 3500 liraya veriyor başka bir yere gelince ya satın alma gücüm benim düşmüş arkadaş alamıyorum diyor. Mesela böyle şeyler de var.
Evet doğru.
Dolayısıyla orada belki bütçeyi doğru kullanma konusunda bazı karakterlerin daha iyi eğitilmesi şart gibi görünüyor. Samsung tarafında yeni bir işlemcinin haberi var. Bu işlemci de Exynos 8895. Yine Samsung'un özelleştirilmiş işlemci tasarımını baz alacak bir işlemci ama burada bizim üzerinde durmamız gereken en önemli konu frekanslar. Çünkü sadece Samsung için geçerli değil bu. Önümüzdeki sene başka firmalarda da göreceğiz. Bu işlemci yine 8 çekirdek bu arada. 4 tane büyük 4 tane küçük çekirdek var. Büyük çekirdeklerin Mesut 4 GHz'de yani 4000 MHz'de çalıştığı konuşuluyor. Nasıl? 10 nanometre üretim teknolojisiyle beraber. Yani
bakalım işte yani nanometre küçüldükçe artıyor ama burada Qualcomm'un gittiği yol en doğru yol aslında.
Gerçi Qualcomm içinde mesela Snapdragon 830'un da yine 10 nanometre olacağı ve 3.7 GHz göreceği söyleniyor
burada. 4 çekirdek verimli olsun. 8'den daha iyi çalışıyor yani bunu gördük.
Tabii yani O tür şeyler de var. Sadece burada şunu aslında görmek lazım. Bu işlemciyi ben etrafımda insanların yorumlamasını görürken 4 GHz nasıl olabilir diye bir takım yorumlar gördüm ama.
Ne kadar 4 GHz'de kalıyor işte.
O da var, bir de şey de var. Yani hani MediaTek işlemciler o kadar etrafımıza yaygın ki işte genelde 1.8 2 GHz'i görüyoruz ama nasıl olabilir diye düşünüyoruz ama Samsung'un mesela 8890 2.6 2.7 GHz'de evet. çalışıyor zaten peak değeri olarak bakıldığı zaman. 10 nanometre ile beraber aslında görülemeyecek frekans değerleri de değil bunlar. Küçük çekirdeklerin ise 2.7 GHz'e kadar çıkabileceği söyleniyor ve 10 nanometre için zaten pilot testler, pilot üretimler başladı. Birazdan değineceğiz. MediaTek'in de resmi bir duyurusu oldu. Yani önümüzdeki sene işlemciler performans anlamında yani şu anda mesela ekran kartları için ne diyoruz? 14 nanometreye bir indik. İşte AMD evet, 480'di, evet. NVIDIA GTX 1060'da geçen senenin 3000 liralık ekran kartını yaratmıyorlar.
Bambaşka bir kapı açıldı.
Muhtemelen 10 nanometreyle birlikte önümüzdeki sene telefonlar içinde benzer ya da benzeri yakın bir sıçramayı görebiliriz diye düşünüyorum.
Ya şimdi görürüz diyoruz da.
Ha uygulama gelişimiydi, destekli,
şuydu, buydu vesaire. Uygulama gelişimi falan da geçti. İhtiyacın var mı senin bir telefonda hıza ya? Bu senenin başında o iş kapandı yani. Yeni Exynos işlemciler, yeni Snapdragon 820 ile beraber. Yani bir kullanıcının ihtiyaç duyabileceği bir mobil cihazdaki bence hız sınırına gelmiş olduk. Bundan sonrası birazcık hani nasıl satarım kaygısı içinde olacak. Yani çünkü daha iyi bir işlem çıkartmak zorunda. Bir firma, teknoloji de gelişiyor tabii.
Bazı firmalarda da şeyi biliyoruz. Şimdi adam 4 GHz'de çalışan bir işlemciyi koydu değil mi? Şu an bir Note 5'in varsa Note 7'ye ihtiyacı var mı? Bence yok.
Evet.
Ama ne yapıyorlar yavaş yavaş firmalar? 4 GHz'deki telefona yönelik optimizasyonlar yapmaya başladığı için elindeki telefon yavaş yavaş sanki yaşlanıyormuş gibi bir hissiyat sende yaratmaya başlıyor. Bu da tabii kapitalizmin bir de bir yansıması şeklinde.
Göz göre yani göre yavaşlatıyorlar. Bilinçli yavaşlatma.
Çünkü mesela Apple'da da biz neyi gördük? Bununla ilgili araştırmalar da var. Yeni bir telefonun çıkmasına az bir zaman kala aramalar genelde benim telefonum niye yavaşladı şeklinde evet. oluyor. Hani böyle bir takım sonuçlar da yapılmış bazı araştırmalarda gönlümüzü de duruyor ama.
Yoksa Allah'ı var. Şu anda tepe model alan bir adam. Diyorum ya yani telefon gittiği sürece kullanır onu mobil dünyada. Ne yapacaksın? Yani zaten araştırmaların hepsi şunu da gösteriyor. Kullanıcılar artık uygulama yüklemeyi falan bırakmışlar. Facebook, Twitter.
Evet.
Bir iki tane daha sosyal ağ varsa yüklüyor Instagram falan. Bir daha bir şey yüklediği yok telefonuna uzun bir süre boyunca. Kullandığı da yok.
Ya keşke firmalar işlemcinin frekansına yönelik çalışmayı hep beraber topyekun durdursalar da biz bu Vulkan'ı
evet,
nasıl güçler oyunla markete koyabilirse çalışsalar. Bugün hani 1,5 yıldır Vulkan konuşuyoruz. Hala Need for Speed, Heat. Bir tane daha oyun var. İsim aklıma geldi.
Bir arkadaşımız çok güzel söylemiş. Need for Speed'i zaten demiş ben giriş seviyesi telefonda Vulkansız oynuyorum demiş yani.
Yani bir de o da var. İşin
ha, Vulkan'la beraber ne arkadaşlar? Daha az pil harcayarak oynayacaksınız. Şimdi bunun da altını çizmek lazım. Yani Vulkan demek bu oyunun daha hızlı çalışacağı anlamına gelmesinin yanında. Aynı zamanda daha verimli çalıştığı için daha da az pil tüketeceği anlamına geliyor.
Ya sonuçta görselliğe de bir katkısı var. Her tabii açıdan var, bir tabii. avantaj sağladı gerçek. Ama işte bugünün hala yeni nesil oyunlar maalesef yok. Ha şimdi belki iPhone 7 ile beraber A10'la birlikte Apple biraz geliştiricileri zorluyor. Yeni oyunlar yapın benim teknolojilerimi kullanın ama mesela onlarda da 3D Touch kullanan oyun kaç tane var acaba?
Ya geliştirici de zorlanmaya başladı ki Apple tarafında. Nereye göre çıkartacaksın? Şimdi adam diyor ki 1 milyarıncı iPhone'u sattın diyor. 3D Touch kullanan kaç iPhone var? Bir geliştirici olsan 3D Touch'a mı oynarsın? Geri kalana mı oynarsın yani?
Yani şimdi o boyutu da işte kapitalizm diyoruz ya. Yani işte geliştirici de nereden nasıl para kazanırına yani, bakıyor.
Tabii ki abi. Öyle bir durum var. O 3D Touch oyunlarını senin yaygın bir şekilde, bayağı yaygın bir şekilde görebilmen için 2-3 sene var. İyice yaygınlaşacak. Yani bugün adam iPhone 5 alayım mı diyor ya sana. Abi iPhone 6'sı almaya değer mi? Sence bu telefonun gideri var mı dediğinde 3D Touch artık şeye tabana yayılmaya başlamış demektir. O zaman görürsün işte yaygın bir şekilde bütün oyunların desteklediğini.
Yani o zaman şöyle söylemek lazım. Elinizde gerçekten iyi bir telefon varsa işinizi gören, kredi kartına taksit gelse bile
yapmayın arkadaşlar. Almayın. Değiştirmeyin evet.
Çünkü şöyle bir gerçek var. Daha fazla hıza ihtiyacımız yok. Evet eğer iyi bir telefonunuz varsa. Ama bu hızlar bir kırılma yaşatacaklar.
Evet.
Şu an iyi bir telefonunuz varsa arkadaşlar böyle gerçekler önümüzde duruyor. Bence bekleyin derim. Çünkü para kolay harcanıyor ama kolay kazanılmıyor.
Kazanılmıyor. Gitti bunu, yere kadar götürün işte.
Bakın arkadaşlar bu yorum yaparken üstelik yaptığımız iş vesilesiyle her cihazı kullanan bireyler olarak söylüyoruz bunu. Yani
ben hep bunun altını çiziyorum. Ben bedava kullanma şansına sahibim. Parayla satın almam gereksin.
Maksimum 1500 lira.
Ben de yani verebileceğim telefonu olur. Çinli telefonların peşinde koşarım. Sıkıntıları çok büyük yazılımsal olarak evet. Bazen saç baş yoldurabiliyorlar. Siz bakmayın forumlardaki insanlara. Şimdi forumdaki insanlara bakmayın derken onları da kırmak istemiyorum. O arkadaşların kaçırdıkları bir nokta var. Bu arkadaşlar sorun çözmeyi bilen, benden daha fazla bilgiye sahip o markanın ROM'ları nasıl rootlanacağı vesaire konusunda sorun yaşadığı zaman bunu bir challenge, bir karşılaşma olarak görüp hemen evine gidip heyecanla o sorunu nasıl çözeceğini forumlarda araştıran insanlar. Benim gibi artık vakti bunlara yetmeyen, evden işe, işten eve giden adam ne istiyor? sıkıntısız çalış.
Aynen.
Ben bunu araştırmak, öğrenmek istemiyorum diyorsun ya. Romanın peşinde koşmak istemiyorum diyorsun. İşte böyle telefonlar Çin'den çok az çıkıyor. Onun altını çizeyim. O yüzden yine Çin'in telefonların peşinde koşalım. Çünkü paran olmayınca da yapacak bir şey olmuyor verdi.
Diyorum, o yüzden.
Koşturuyorsun.
Bence eğer elinizde iyi bir telefonunuz varsa arkadaşlar. Evet, yeni telefonlar çok güzel. Heyecanlanıyoruz. Kullanması keyifli.
Evet.
Çift tarafın yandan kabisli olması bizi cezbediyor. Arkada iki tane kameranın gelecek olması, evet, bizi heyecanlandırıyor. Ama dediğimiz gibi para da kolay kazanılmıyor. Onu da altını çizmek lazım diye tahmin ediyorum.
Sen... Helio X30. Asıl, evet, habere geçelim ben derim. Bunlar X40, X30 gidiyorlar. Kullanabildiğimiz yok yani ortada.
Abi şöyle bir gerçek var. Eğer bugün kendi işlemcini geliştiremiyorsan, eğer bugün telefonuna Qualcomm koyamıyorsan başka gidecek yer yok.
Ne yazık ki.
Sadece MediaTek'in yerine düşüyorsun. Evet. Öyle bir gerçek söz konusu. Ne dedik? 10 nanometrede Exynos 88, 90, 95 artık isim ne olursa, onda frekans artışının temel sebebi yeni üretim tekniği olacak. Evet. Aynı üretim tekniğini yine biz bu tarafta MediaTek tarafında da görüyoruz. TSMC ile beraber bir çalışmaları söz konusu. Helio X30 yine yüksek frekansta çalışabilen bir işlemci olacak arkadaşlar ki 2.8 GHz'den bahsediyoruz. Yine 10 çekirdek var. Bu çekirdeklerin iki tanesi Cortex-A73. Yani henüz şu an piyasada görmediğimiz ARM'ın yeni çekirdek tasarımı. Bunlar 2.8 GHz'de çalışacak ve platformun asıl performans yönelik altyapısını bunlar oluşturacaklar. Bunun dışında 4 tane Cortex-A53'ümüz var 2.2 GHz'de çalışan. Bir de daha da verimliliğini arttırabilmek adına 4 tane de Cortex-A605 çekirdeğimiz var mesut. Bunlar da 2 GHz'de çalışacaklar. Ve aynı zamanda yine bu sefer PowerVR tarafında 7 XT serisi bir GPU kullanacaklarmış. 4 çekirdekli bir GPU bu. Aynı zamanda Google'ın Daydream teknolojisine de adapte olabilecek uyumlu GPU'lardan bir tanesi. Ha, yine platformun geneline bakıldığından 4 çekirdekli GPU anladığım kadarıyla MediaTek tarafında genel gidişattaki zayıf tarafı oluşturacak. Çünkü,
herhalde evet. Bir çıkmadan tabii bir şey söylemeyelim ama.
Yok tabii ki teknik veriler üzerinden konuşuyoruz ama 2.8 GHz'de çalışan Cortex-A73 düşününce 4 çekirdek. Evet. Bir tarafta çünkü Samsung'a bakıyorsun 12 çekirdek bir GPU diyor. Dolayısıyla belki o tarafa biraz daha yatırım yapabilirlerdi ama bunun dışında 8 GB RAM desteğine sahip olacakmış. Kesin önümüzdeki sene Helio X30 artı 8 GB RAM telefonları görürüz, Çin menşeli telefonları.
Evet, bol bol onları konuşuruz.
Ve DDR4 desteği var. Kamera tarafında yine 40 megapiksele kadar destek. Farklı çekim modlarında 60 kare saniye ya da 120 kare saniyeyi göreceğiz. Ama günün sonunda MediaTek telefonlarda hep yaşadığım sorun şu. Yazılım güncellemesi maalesef çok bir firma değilse, çok önemli bir modeli değilse biraz sürünceme de kalıyor ya da geç geliyor.
Gelmiyor. Aynı operatör telefonları gibi. Yani şimdi operatör telefonlarının güncellemelerini soran var. Onlara da söyleyelim. Operatör telefonlarında da güncelleme yok. T60'a falan da söz verilen Android güncellemeleri gelmedi. En son Türk Telekom'un 175 dedi mi? TT 175.
Evet. 175. yıla özellikle.
Evet, o telefona da güncelleme gelmedi. Söz verilmişti. Gelmez de. Operatör telefonları o yüzden bel bağlamayın arkadaşlar. Güncelleme gelmeyecekmiş gibi düşünüp alın. MediaTek telefonları alırken de yine böyle bir şey aklınızın ucunda dursun. Güncelleme almama olasılığı yüksek yani.
Evet, bunun dışında bir başka haberimiz.
Orada bir ikili var. Çok sözünü keseceğim. Güncelleme ilgili son kez onu söyleyeyim. Türk markası artı MediaTek birleşirse güncellemeyi tümden unut yani.
Yani Türk markası derken tabii mesela Canon Mobile Android ekosistemini
o başka bir yerde geldi. Artık, evet.
Özellikle yazılım güncellemesi için söylüyorum bunu. Operatör telefonlarından uzak durun.
Evet.
Çünkü operatör telefonlarını üreten firmalara bakıyorsan, eğer o telefon 1 milyon satmadıysa, çok ciddi paralar verip özel anlaşma yapmadıysan, mesela ZTE değil mi? Önce ZTE'nin amiral gemileri, sonra ZTE'nin orta seviye telefonları, sonra ZTE'nin giriş seviye telefonları, sonra ZTE'nin dünyaya dağıttığı operatör telefonları güncelleme konusunda şey yapıyoruz. Zaten o süreç oraya gelene kadar biz ikinci büyük Android güncellemesini yaşamış oluyoruz. İşte söz verilen güncellemeler maalesef tutmadı.
Ortada kalıyor. Burada sen basın mensubu olarak lansmanda sordum, hemen geçiştiriyorlar. Gelecek.
Yaparız
diye.
Abi olur ha, abi.
Ondan sonra öyle
fos. Gelme evet. Sıradaki haberimiz Samsung cephesinden. Samsung'un bir iddiaya göre henüz resmi olarak doğrulanmış değil ama düz ekranlı telefonlardan vazgeçeceği ve bundan sonra özellikle üst seviye cihazlarda kabisli ekranla gideceği söyleniyor.
Bundan sonra düz ekran amiral gemi gelmeyecek deniyor. Şimdi Note 7'nin başarısına bağlı bu. Eğer Note 7 planlanandan az satarsa...
Ön sipariş rekoru kırmış.
Düzünü kavislisini, arkadan kavislisini, arkadan düzünü görürsünüz. Ama ön sipariş rekoru kırdığı gibi de satış rekoru kırıp tahminleri aşarsa tamam. Silindire doğru gider telefon.
Yani şimdi telefona işlevselliğini bir tarafa bırakıyorum. Çünkü işlevsellik noktasında H arayüzlerinin ne kadar çok kullanılıyor şu an henüz tam olarak bilmiyoruz. Evet. Kullanıcılar ne kadar
buna uyum sağlamış değil mi? Benim iyi kapattığım şey oluyor telefonda.
Görüntü olarak telefona farklı bir hava kazandırdı kesin. Kavis az olsun çok olsun.
Abi kavis olduğunda çerçevesiz gibi görünüyor. Zaten elinize direkt ekranı tutuyormuşsunuz gibi görünüyor. Bence kullanıcıyı ilk cezbeden kısım o artık. Bence gerçekten sadece ekrandan oluşuyormuş gibi görünüyor telefon ya.
İşte orayı biraz daha işlevsel kullanabilirsek, çünkü şöyle bir sorun var. Bazen telefonu avucun içerisine alıp mesela kamera yüzünü çalıştırdığında alttan da mesela yanağın temas ettiği için bazen hani hassasiyet sorunu yaşayabiliyorsun bir butona bastığın zaman, sana butona bastığın zaman.
Ya aslında
zaman.
O birazcık aslında avuç içi algılamayı düzgün yapabilseler Android'in kendi ekosistemin içine katması gereken bir şey belki de bu.
Ya aslında var. Nerede var mesela? Kalemle yazarken avucun temas etse bile kalemle yazmaya devam edebiliyorsun, ama işte ufak tefek bir takım bence optimizasyonlarla sanki daha iyi olabilir gibi mi geliyor. Bunun için tabii şöyle bir gerçek var. Kavisli ekranın üretim maliyetine bir getirisi olacak ister istemez. Dolayısıyla öyle zannediyorum ki...
Kavisli ekran vergisi.
Yani vergiden ziyade Samsung'un sana getireceği vergi olur o. Samsung bu kararı verse bile biz bunu uzun süre boyunca üst seviye cihazlar dışında göremeyiz. Çünkü zaten alt ürün gruplarında ciddi bir fiyat rekabeti var. Orada daha rekabetçi olabilmek adına böyle bir girişim olunmaz diye düşünüyorum.
Üstte ayrıştırman lazım. Nasıl ayrıştıracaksın? Diyecek ki onda kavis var, altta yok işte, bu kadar.
Muhtemelen öyle
basit
olacak.
Basit bir olay var.
Gerçi hani zaman içerisinde üst seviye telefonlarda bir sene sonra fiyatları bir miktar düşüyor, ama dediğim gibi maliyetlerin yüksek olmasından dolayı daha ziyade kavisli ekran tercihini üst seviye cihazlarda göreceğiz gibi. Bunun dışında bir başka haberimiz Apple cephesinden. iPhone 7 ile ilgili Apple'ı en yakından takip eden işte 9to5Mac diye bir site vardı. Orada yazan ki Apple ile ilgili bayağı isabetli yorumları ve bilgileri var. Sonrasında Bloomberg'e geçen Mark Gurman isimli bir editör arkadaşımız var. O artık lansmana yakın bunlar olacak dediği tarzda bir takım gelişmeler var. Nedir bu? Zaten tasarımı biliyorduk. iPhone 6 ailesine yakın bir tasarım göreceğiz. Sadece belki anten çizgileri hafif böyle oval şekilde gelecek. Bunun dışında 3 modelden bahsediliyordu ama 2 model diye göreceğiz biz. Bir tanesinde çift kamera olacak yine. Çift kameradaki temel çalışma mantığı da iki ayrı görüntüyü birleştirip, iki sensörden gelen görüntüyü birleştirip daha parlak ve daha keskin görüntüler elde edilmesini sağlamakmış.
Yani biraz Huawei P9 mantığında çalışacak
gibi görünüyor.
O ikisini de yapabiliyor. Hem derinlik algılayabiliyor. Gerçi yani şimdi bu Apple olduğu için bir sürü yazılım çıkacaktır. Birisi derinlik algılayacaktır, birisi birleştirecektir vesaire.
Şimdi mesela Huawei P9'u sana hepsini verdi diyelim. Şimdi Apple nasıl yapacak bilmiyoruz ama derinlik algılamayı bir sonraki telefonda verebilir.
Evet doğru, yani öyle hani bir şey yapabilir.
Sana en başta iki görüntüyü birleştir der.
Ondan iPhone sonra onu yapabilir.
7'de 8'de artık ismini olursa orada da haklısın. En büyük yenilik derinlik algılama olabilir. Bunu da bekleyip görmek lazım. A10 işlemci ve iOS 10 işletim sistemini zaten bekliyoruz ama asıl sürpriz mesut burada fiziksel home butonunda bir değişiklik olacağı yönünde. Şu anki buton biliyorsun anahtarla çalışıyor. Bastığınız zaman fiziksel bir tepki var.
Bildiğimiz standart bir buton.
Şimdi yeni butonun yeni nesil MacBook'lardaki Force Touch'a benzeyeceği söyleniyor. Yani üzerinde yine basınç hassasiyet özelliği olacak. Senin baskı hassasiyetine göre haptik feedback, yani titreşim hissini uyaracak ve işlemi yerine getirip getirmediğini söyleyecek. Değişik
bu
olabilir.
Muazzam olabilir. Yani bana sorarsanız en büyük ve en güzel, en işe yarar değişiklik bu olabilir. Hem fiziksel butonun o hatalarından ve bozulmasından dolayı garantiye gelen cihazlardan kurtulurlar. Hem de kullanıcı birçok fonksiyon sunabilirler. Çünkü eğer bir MacBook kullandıysanız o yani teknolojinin ne kadar muazzam bir şey olduğunu biliyorsunuzdur, ama kullanmayan bir adam için de tavsiyen bir Apple Store'a gidip bir gün denemesi. Yani size şöyle net bir şey söyleyeyim. Aslında bastığınız zemin hiçbir şekilde aşağı yukarı hareket etmezken siz onu 7 kat aşağı bastırıyormuş kadar hissedebiliyorsunuz. Yani bu teknoloji gerçekten devrimsel bir şey bence. Size verdiği geri bildirimler sayesinde.
Ki bir takım yeni kullanım özellikleri de kazandırabilir. Yani yazılımcılar onu kullanabilirse.
Tabii ki kazandırabilir. Mesela geri butonu için bastırırsın falan. Hani artık geri butonu eklemeleri şart oldu gibi çünkü arayüzde. Görünen o. Çok değişik şeyler olabilir. Sistem tamamen değişir ama işte bölünmüşlüğü arttıran bütün özellikler buradan kaynaklanıyor. Yani adamlar kilitleyecekler. Alttaki cihazlar belki de bir yerden sonra şey diyecek. Ya biz Apple olarak buraya kadar getirdik sizi. Çok teşekkürler. Yeni bir sayfa açıyoruz.
Evet, öyle de olabilir.
Çünkü yavaş yavaş dikkat et, onlar da zorlanıyorlar. Yani üreticiler Android tarafında saldırganlaştıkça Apple'da bölünmüşlük arttı. RAM, çözünürlük, şimdi yeni telefonlarda bir dedikodu var. Ekran çözünürlüğünün fazla olabileceği konuşuluyor. Yani o zaman bölünmüşlük had safhaya varacak. Ekran çözünürlüğünü de arttırmak zorundalar. Bu sene olmazsa gelecek sene mutlaka gelecek. Sanal gerçeklik gözlüklerine Apple bir telefon taktığınızda dünyanın en kötü görüntüsünü alıyorsunuz şu anda.
Ki sanal gerçeklik konusunda da ayrıca bir yatırım grubu var onların içerisinde. Farklı bir mühendislik ekibi.
Çünkü sanal gerçeklikte minimum 2K IPS lazım. Samsung'larda da keza kötü bir görüntü alıyorsunuz. Şimdi bunun da altını çizeyim. Yüksek çözünürlükte iyi bir görüntü yok. 4K IPS'de olay tamamen zaten şey oluyor.
Önümüzdeki sene mesela Samsung tarafında Galaxy S8'in 4K ekranı geleceği konuşuluyor mesela. Dediğim gibi eğer VR olayını akıllı telefon tarafını ittirmek istiyorsak kullanacağımız telefonun ekran çözünürlüğünün yüksek olması gerekiyor.
Mutlaka.
Ki o işi iyi deneyimleyebilelim.
Full HD bak birazcık kurtarıyor Plus. alttaki model hiç kurtarmıyor. Yok,
hiç
zaten
kurtarmaz. Ama. Aynen dediğin haklısın. Buradaki kırılma da muhtemelen eğer önümüzdeki seneye kalacaksa çözünürlük arttırma dediğin gibi önümüzdeki sene çıkacak telefon ve önceki iPhone'lar diye yine bir kırılma yaşayacağız. Bu da ister istemez yazılım konusunda kararlılığı biraz daha zorlayacak.
Bir de Apple ona bir VR kas çıkartırdı. O şeyde porttan Lightning portundan falan evet. Beslenip çalışan. Olayı tamamen başka bir boyutlanmış.
Kesinlikle haklısın. Son olarak zaten 3 GB RAM konuşulduğunu söylemiştik. Kesin olan bilgilerden bir tanesi de 3.5 mm kulaklık girişimiz artık yok. Lightning port üzerinden ya da Bluetooth üzerinden bağlayacağız. Kulaklığın çıkartılmasına bağlı olarak stereo hoparlör olabileceği konuşuluyor. Belki çift kamera olan model yani Plus ya da Pro evet. Neyse onu da görebiliriz. Bunları da bekleyip göreceğiz ama Eylül'ün 7'sinde ya da 8'inde Apple'ın lansmanı yapmasını bekliyoruz. Dolayısıyla çok bir şey
Türkiye'den
kalmadı.
Biz de takip ederiz artık
biz,
değil mi?
Biz de buradan takip ederiz. Evet. Bakalım nasıl bir telefon olacak. Çünkü artık rekabet çok fazla. İşte LG'de bahsediyoruz bazı telefonlardan. Note 7'nin zaten işte geçen araştırma vardı. Dünyanın en iyi ekrana sahip oldu ki zaten SG'de hiç de öyleydi. Evet. Artık daha iyi bir ekrana sahip olduğunu anlamış olduk. Apple'ın mutlaka üzerine bir takım şeyler getirmesi gerekiyor.
Aslında var ya bak sözünü yeni bir sözü başlamadan önce balla kestim. Son olarak bir şey de söylemek istiyorum. En iyi ekran derken bir kuruluş bir telefonun ekranını değerlendirirken artık VR'ı da mutlaka katması gereklerdi. VR için de iyi mi acaba? VR notu kaç? Çünkü biz burada önce denedik biliyorsun telefonları. En iyi görüntüyü hangisinde aldık?
LG'li G4'de almış
galiba. G4'de aldık. Neden? Kavisli ve 2K IPS ekranı. Onu da Quantum Dot vardı herhalde değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Onu da öyle
evet,
bir şey
evet,
vardı.
LG G4'de kendisini hastalıyorsam.
Özel bir teknolojisi vardı. Müthiş bir görüntü veriyor. Bak yani şu anda ne Vive'de alabiliyorsun o görüntü ne Oculus'ta alabiliyorsun. OLED ekran veremiyor çünkü.
Yani sonucunda tabii VR henüz çok emekleme aşamasında olduğu için mobil tarafta gerçi masa üstünde kez daha benzer şeylerden bahsedebiliriz. Şu an olmasa bile muhtemelen orta uzun vadede kriterler içerisinde VR deneyimini ekleyecekler diye tahmin ediyorum. Çok kısaca iki tane yerli haberimiz var. Bunlardan bahsedelim. Bir tanesi Casper'ın yeni telefonu VIA A1. Açıkçası biraz fiyat araştırması yaptım. 1500-1600 lira bandına oturmuş bir telefon. Metal kaseye sahip. 4 GB RAM var. 64 GB depolama var. MediaTek'in 6755M platformu var. 8 çekirdekli 1.8 GHz. Ama 13 megapiksel arka, 8 megapiksel ön kamera. 5.5 Full HD. Parmak izi okuyucu.
Casper'ın şu ana kadar ürettiği bence en güzel görünen ve en güçlü telefon olacak.
Evet. Genel görüntüsü de şu an fotoğrafı zaten önümüze duruyor.
Ama
fena
bu
değil.
Telefon da Android güncellemesi konusunda yine diğerlerinden aynı kadarı paylaşıyor.
Bunun için tipçe var onunla söyleyelim. Evet. 4.5G için kategori 6 sınıfı Cat 6 modem var. Bunda yine dikkat çeken detaylardan bir tanesiydi. Fiyatı 1600 lira. Belki biraz daha uçutabilseler şimdi bu fiyatlandırmayı. Şöyle 1300-1400 liraya çekebilseler
düşer,
çok daha tatlı olurdu.
Casper belli bir yerden sonra düşürüyor artık fiyatları. Görünce satmadığını falan. Bir de daha henüz daha yeni bir böyle listelere giren bir telefon.
Evet.
İncelemeler de çıktıktan sonra kullanıcıdan gelen tepkiye göre bence bir fiyat düzenlemesi yaparlar.
Bize de gelir muhtemelen incelemeye. Açıkçası görüntü itibariyle ve teknik özellik seviyesinde fena görünmeyen bir telefon olduğunu söyleyelim. İyi bir pakete benziyor ama özellikle yazılım güncellemesi başta olmak üzere bazı detaylara daha büyük bir hassasiyetle bakmak gerekiyor. Artık inceleme örneği geldiği zaman bakarız. Son haberimizde yine başka bir yerli firmadan, Başarı Elektronik'ten. Yıllarca aslında telefon dünyasını hep duyduk. Telefon satarken başarı garantisi var mı? İşte teknik servis tarafında işi iyi yapıyorlar, şuydu bu diye konuşuluyordu. Onlar da bazı markalarla büyüdüler. O markaların büyümesini sağladı. İşte Samsung'da, LG'de, şuydu buydu derken bir sürü ortakları oldu. En son kendi markalarını yapmaya karar vermişler. Önümüzdeki hafta içerisinde lansman olacak arkadaşlar. Bu lansmanı biz de gidip yerine takip edeceğiz. Duyduğuma göre 1000 lira seviyesinde, 1000 lira 1100 lira seviyesinde hani yine kağıt üzerinde özellik olarak kabul edebileceğim sen tasarımı nasıldır, yazılımı nasıl çalışıyor bunlara bakacağız ama teknik özellik böyle bir fiyat olarak baktığımız zaman vaatkar görebilen telefonlardan bir tanesini imza atmış gibi görünüyorlar. Sonucunda arka tarafta teknik servise dağıtma gibi konularda oturmuş pek çok kişinin bildiği bir marka olduğu için doğru paket, doğru formülle işte yapabilirler belki. Bunu bekleyip görmek lazım.
Ben de öyle düşünüyorum açıkçası. Göreceğiz hep beraber. Burada firmaların işte Başarı gibi, Casper gibi ve diğer Türk üreticilerin tek sıkıntısı yazılım güncellemesi kısmında oluyor arkadaşlar. Evet telefon ilk başta aldığınızda fiyat performans olarak çok iyi oluyor ama bir sene sonra telefonun hiçbir güncelleme almadığını görebiliyorsunuz şöyle ele dişe dokunur. Burada General Mobile dışında diğerlerinin en büyük eksikliği bu. Gideremedikleri takdirde de gelecekte yer olduğunu düşünmüyorum bu firmalara.
İşte
yani bu kaç firması gibi görünüyor kullanıcıda.
Belki bir şekilde Android One programına girebilmenin, İnşallah. Oraya dahil olabilmenin bir yolunu bulmaları gerekiyor. Ama tabii o da kolay değil. General Mobile hadi ince olmadı. İşte Discord ailesi de bilmem kaç milyon satınca belli bir başarı sonrasında.
Evet, bir de şimdi onlar olabilir. Da orada başarılı bir şekilde gidiyorlar. Yatırımlarını o yönde yapıyorlar. Ben Google'ın da birkaç firmaya bir ülkede Android One programını devredeceğini düşünmüyorum açıkçası. Çünkü General Mobile sadece bizim ülkemizde değil 34 farklı ülkeye bu telefonları gönderiyor. Onda Litman programını orada da kontrol ediyor.
Evet, doğru söylüyorsun. Hindistan'da falan da genelde Micromax ya da benzer firmalar o işleri yapıyorlar.
Ama tabii ki gönül ister ki tüm üreticilerimiz bu güncellemelere ulaşabilsinler ve rekabet oluşsun, sinerji oluşsun. Çünkü birisi iyi bir telefon getirir Android bağlı, biri daha iyisini bulmaya çalışır filan. Fiyatlar düşer, bize yarar.
Ya Mesut, kesin olan bir şey var. Yazılım güncellemesi alamamış, donanım olarak iyi olan telefonların durumundan Google'un da çok memnun olduğunu zannetmiyorum açıkçası.
Ben de.
Çünkü onlar da rahatsız eden bir durum. Çünkü topyekun güncelleme almaları ve yeni teknolojilere adapte olmalarını istiyordur.
Aslına muhtemelen baksan güncelleme alsaydı bir süre daha, General Mobile'ın Elite'i biliyorsun, o dönemde Snapdragon 801 işlemcisiyle falan çok güzel bir telefondu. Ama o da yazılım güncellemeleri almayarak tarihin tozlu raflarına ne yazık ki kaldırıldı.
Aslında pek çok kullanıcının ana eleştiri noktası da zaten o oldu. Yani o telefon o fiyata güzel bir donanım sattın ama yazılım tarafındaki maalesef
evet,
sıkıntılar. Kim kullanıcılara
yıldırdı
da
yani.
Markaya karşı eleştiri oklarının hedef haline getirdiği ya da küstürdü diyebiliriz.
Ki evet, biz o dönem biliyorsun daha da şey bekliyorduk, fiyatı daha agresif falan, heyecanlandırmıştı bizleri de. Olmadı ne yazık ki.
Evet arkadaşlar, bu haberle birlikte mobilitenin bu haftaki bölümünde sonuna gelmiş olduk. Dediğimiz gibi lütfen yorum, görüş, eleştiri, tüm fikirlerinizi evet, bizimle her zaman olduğu
gibi paylaşabilirsiniz. Taksitten bir telefon alacaksınız, onu yazın görelim.
Doğru.
Evet.
Hangi telefonu taksitle almak istiyorsanız ya da taksit sizin için doğru bir kalem mi ya da taksitten yeniden hayatımıza girmesi doğru mu yanlış mı, lütfen görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın diyoruz. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere.
Hoşçakalın.
Dünya kablosuz ağ pazarı lideri TP-Link mobilite programını sundu.